Merhaba, Farklı Kaydettin sunduğu Sakıncalı Mevzular Podcast 4. bölümü. 5. mi yoksa
Beş beş.
Samsun'a
be?
çıktı o bölüm hocam.
Beş olduk, kocaman olduk.
Vallahi ya, 5. bölümümüzle beraberiz. Yine tam kadroyuz. Hakan ve Selim burada. Ne konuşuyoruz abi bugün?
Valla yani bugün mübarek bayramımız ve kandilimiz olduğu bu gecede özgür irade konuşacağız. Bakalım nasıl olacak bu iş.
Hocam özgür iradeyi konuşmak için aslında çok ideal bir gün. Çünkü 19 Mayıs'tan daha güzel hangi günde konuşulacak özgür irade yani?
Güzel. Aynen. Ben de
Hem
fikirdeyim.
ulusun özgürlüğü hem milletin iradesi diyerek buradan da bayrağımızı sallamış, gözümüzü kırpmış olalım ve buradan sağlı sollu
Valla
girişelim.
aynen öyle. Güzel bir örnek olarak gerçekten 19 Mayıs'ta Atatürk'ün Samsun'da çıkışı konuşulabilir yani. Kendi bilinçli iradesiyle mi yaptı?
Hocam
Bile
şimdi aslında
konuşabiliriz.
özgür irade nedir ve niye önemlidir? Bu hikaye nereden başlar diye bir düşününce aslında hani meselenin kökeninin biraz metafizikle bilhassa dinle ilgili olduğu anlaşılıyor, değil mi? Yani mesela
Tabii.
bizim hayatta, gündelik hayatta özgür irade ile ilgili karşılaştığımız en önemli sorunlardan birisi özellikle inanç sahibi kimseler için takva problemi. Yani hani eğer hayatta her şey çocukluktan ilk gençliğe ya da işte ilk gençlikten gençliğe geçen insanlarda ki bunların pek çoğu biliyorsun senin rahle idaresinden geçiyor. Mesela bireysel olarak çok karşılaşılan bir sorgulama bu. Yani her şey önceden belirliyse kardeşim benim olan biten üzerinde bir iradem yoksa o zaman ne önemi var, ne anlamı var şu anda yaptığım şeyin filan. Bu tabii aslında felsefe eksenine oturttuğumuz, kuramsallaştırdığımız zaman özgür irade sorununu ortaya çıkartıyor. Nedir özgür irade sorunu? Aslında kendimiz ve dünyamız üzerinde ne kadar büyük gücümüz, kontrolümüz, irademiz olduğunu, bizim isteklerimizle yaptığımız eylemlerin kendimizi ve çevremizi değiştirmekte ne ölçüde kudret sahibi olduğunu tartışma meselesi, özgür irade meselesi. Değil mi? Doğru bir çerçeveye oturttun mu?
Valla net oturttun yani bence. Yani ama bunu da mesela bunu basitleştirebiliriz istersen. Ya da mesela ben söyleyeyim sen daha biraz bir tarafından çek. Yani hani böyle şey deyip biraz daha çiğleştirsek belki hani eksen olarak daha rahat olacak. Yani işte böyle hani ben bunu böyle eyledim ama başka türlü eyleyebilir miydim? Benim bu eyleyişimi hani etkileyen bir şey var mı? Yoksa buna ben mi karar verdim? Gibi bir problem esasında. Öyle değil mi?
Tabii aslında yani belki şuna yakınsatmak lazım böyle şeyi, konuyu. Yani mesela antik Yunan'a gidildiği zaman, ki antik Yunan'a gittiğimiz zaman dönüşümü sürebilir. Dolayısıyla belki bunu da paradokslar gibi böyle bir hafta, iki hafta yapabiliriz. Çünkü antik Yunan'a gidiyorsun, oradan geri geliyorsun. Arada çok şey olacak demek ki.
Ama antik Yunan genelde fizikalist zaten, öyle değil mi?
Hocam oradaki tartışmaların büyük çoğunluğu ne? Mesela Platonik diyalogları okuyan arkadaşlar ya da işte Aristo okuyan arkadaşlar hala varsalar olduklarına inanmak istiyoruz çünkü. Bizdeki gene hani konuyu başka bir teyete geçirmeyeceğim ama özellikle yani 50'li 60'lı yılların kuşakları o zamana kadarki kuşak özellikle Türkiye'de eğitim sisteminde Alman nüfuzu yoğun olduğu için ve Alman gimnazyum geleneğinde de hani bu işte Latin ve Yunan kaynakların tercihen orijinalinden ama hiç değilse ana dilde okunması geleneği olduğu için özellikle o kuşak bunları okumuş biliyor. Hani bizim kuşağımızda örgün eğitimde ne kadar var bilmiyorum. Ben lisedeyken felsefe böyle 2 saatlik ve hani matematik, fen, fizik, müzik dersler arasında biraz kafa dinlemek, arkada yatıp uyumak için yapılan bir dersti
Bir de
yani.
felsefe tarihi zaten. Yani.
Hani biz de öyle sanıp girdik bölüme zaten değil mi? Lisedeki gibi oluyor. Evet. Ama mesela Eflatun'a ve yani biraz Platon'a ve Aristo'ya bakınca oradaki tartışmaların büyük ölçüde iyi yaşam nedir, erdemli yaşam nedir
Peki, evet.
üzerine olduğunu anlıyoruz. Mesela özgür irade tartışmasının bu bakımdan en erken göründüğü yerlerden birisi Platon. Neden? Çünkü Platon'da insanın animal güdülerinden işte şeyle, bilgelikle, cesaretle ve İngilizcesi temperance, bunun Türkçesini nasıl söylemek lazım? Ölçülülükle bu erdemleri geliştirerek animal güdülerinden, yani işte doğadan gelen, belki temel içgüdülerinden demek lazım. Bunların tiranlığından, öyle söyler Platon, kurtulma yolu ve dolayısıyla özgürlüğe erişme yolu, değil mi? Çünkü hani işte Platon'un, bunu daha etraflıca konuşuruz istiyorsanız, hani işte üçlü bir şeyi var, varlık modeli var. O varlık modelinin içindeki şeylerden birisi işte insanın tutkuları. İnsan tutkularının mahkumu oluyor ve bu temel içgüdülerden, tutkulardan kurtulmanın ya da hani bunların üzerinde irade kurabilmenin yolu nedir? Erdemli hayatı seçmek. İyi idealine öyle varıyorsun. Erdem nedir? İşte bilgelik, cesaret, ölçülülük. Bunları sağlayabildiğin zaman kişi kendi içgüdüleri üzerinde bir, ya da yani belki hayvansılığı demek lazım, kendi hayvansılığı üzerinde bir irade sahibi oluyor ve bu irade bakımından özgürleşiyor. Mesela Platon'da o şeyin, devletin 4. kitabı olması lazım.
Evet, olması lazım.
Orada bu vardır mesela. Şeyde de, Aristo'nun da etiğinde mesela benzer tartışmalar vardır. Aristo'nun etiğinde işte iyi yaşamın ölçütüne eudaimonia denen, bizim işte gündelik hayatımızda azı karar çoğu zarar diye tabir ettiğim. Hani hiçbir şeyde çok aşırı da olmayacaksın. Dolayısıyla hayatı böyle o tam orta noktada, hani o dengede
aslında biraz liberal değil mi? Aslında biraz liberal mi?
Yani onu söylemek tabii biraz zor, çünkü hani mesela denge noktasını hani insan kendi başına yakalıyorsa ve herkesin kendi noktası kendisinindir diye, hani herkesin popisi vardır, popüler bir kültür hakkıdır diye bir noktaya varılabiliyorsa liberaldir. Ama Naziler gibi hani orta nokta Aryan ırktır ve hani işte herkes de buna yaklaşacaktır. Hani yaklaşılacak nokta budur. Bu merkezden tüm sapmalar kabul edilemez ve dolayısıyla imha edilir gibi bir noktaya varıyorsan faşizandır. Yani ama mesela orada da işte o eudaimonia dediğimiz, eudaimonia bizde Türkçe'ye de tam dönmüyor ama hani iyi yaşam ya da ne diyeyim, refah diye mesela, refah diye şey. Bizde refah ekonomik anlamıyla ya da milli görüş anlamıyla kullanılan bir laf ama hani o kişinin refahını sağlama, eudaimonia noktasına varma, insanın bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya iradesi olması, gücü olması, yaptıklarının gönüllü, iradi olması ve kökeninin içten gelmesi. Öyle söyler onu etikte Aristo. Şimdi bak, burada çok enteresan konseptler var. Birincisi gücü olacak, değil mi? Yani şimdi mesela işte fırtına çıkıyor, değil mi? Katrina kasırgası oluyor. Katrina kasırgası işte o New Orleans'ın canını okuyor. Ama hiç kimsenin bunun üzerinde iradesi olmadığı için biz bununla ilgili kimseyi suçlamıyoruz, değil mi? Mesela hukuk felsefesinde bunun şeyle karşılığı vardır. İradenin oluşmadığı yerde suç olmaz.
Evet, oraya geldin hemen. Güzel.
Dolayısıyla burada da hani iradenin olmadığı yerde suç olmadığı için irade olacak evvela. Yani kişi yapmak ya da yapmamak hürriyetine sahip olacak. Bu hürriyeti nasıl yaptığını ve yapmadığını gönüllü olarak seçecek, seçime tabi olacak bu. Ve bunun kökeni insanın içinden gelecek ve farkındalık içinde olacak. Farkındalık içindelik de önemli. Ne demek? Yani insan bilerek karar verecek, bile isteye yapacak yaptığını ve yapabilecek. Şimdi bak, bu da bizi özgür irade noktasına getirdi. Çünkü o zaman ne oluyor? Hani işte insanın kendi, çünkü iradeyi kurduğun için sorumluluğu kurabiliyorsun. Yani mesela hukuk dediğin sistem aslında bizim ahlaka dair soyutlamalarımızı toplum düzenimizin gerçekliğine çevirme çabamız, değil mi? Yani hiçbirimiz devlet kurmadık tabii ama hiçbir kurucu irade, hiçbir egemen irade, ben burada öyle bir devlet kurayım ki hani işte çok affedersiniz bombok bir devlet olsun diye kurmuyor. Yani hepsinin kendince bir meşruiyet iddiası var ve bu meşruiyet iddiası çoğunlukla bir ahlaki dayanağa oturtuluyor. Bu ahlaki dayanak, hani işte biz Ali'nin takipçileriyiz, Alevi devletini kuruyoruz olabilir. İşte şeydeki İran İslam Cumhuriyeti'ndeki, Hümeyni'deki gibi hani vilayeti fakih falan filan. İşte şey gibi olabilir, hani papalık devleti gibi olabilir. Hani işte İsa şeye, Saint Peter'e el verdi. Saint Peter gitti Roma'da kiliseyi kurdu. İşte hani biz de onun naibiyiz, onun şeyleriyiz, halefleriyiz. Değil mi? Mesela hilafet de. Çünkü tarihsel olarak zaten seküler devletler olmadığı için kökeni iki yere dayandırıyorsun. O tabii hukuk dediğimiz hikaye. Kökeni iki yere dayandıracaksın. Birincisi Allah, diğeri kan bağı. Yani hani ben bu toprağın ağasıyım. Hatta çoğunlukla bunlar da üst üste denk gelir. Yani işte
tabii.
500 yıl burayı yönettim ve dolayısıyla hani dedelerimin burayı yönetmiş olmasından doğan hakkımla burayı yönetiyorum. Ve hani aynı zamanda da hani Allah'ın yeryüzündeki gölgesi diye geçer bizde mesela. Başka şeylerde, Hristiyan devletlerinde falan hani işte Tanrı'nın yeryüzündeki şeyi, vekili, naibi olarak falan geçer. Ama bunların hepsinin ahlaki dayanakları var. Yani mesela seküler devletin de ahlaki dayanağı var. Yani şeye baktığınız zaman, mesela Fransız devrine baktığınız zaman Jonathan Israel, devrimci fikirler, revolutionary ideas diye çok iyi bir kitabı var. Ve hani 800 sayfa filan, yani oturup okunacak gibi bir iş değil ama okuyabilen ve merakı olan için mesela şeyi görüyorsun. Yani o ilahiyata dayalı fikirlerin nasıl sekülerleştiğini, ama sekülerleşirken o meşruiyet iddiasının nasıl korunduğunu görüyorsun. Mesela özgür irade tarafına dönecek olursak kişinin kendinden kaynaklanan, doğadan kaynaklanan, başka kişilerden kaynaklanan ya da toplumlardan, toplumsal kurumlardan kaynaklanan. Çünkü başka kişiler Hakan'ın bana yaptığı da olabilir. Başka kişiler adı olmayan, adı konmayan ama hepimizin kolektif olarak kurduğu bir takım bir kurumlar da olabilir. Değil mi? Devlet, işte mahkeme, polis filan.
Yani mahalle.
Mahalle.
Yani, şimdi, yani etik ve ahlaki açıdan da şeyler olabilir değil mi? Yani sınırlandırmalar.
Tabii tabii. Şimdi şöyle. Mesela Eflatun'un Eflatun Platon arasında böyle gidip geliyorum. Dinleyenler alışacaklar zamanla. Platon'un özgürlükle ilgili ve dolayısıyla iradeyle ilgili tanımı esasen şahsi, münferit. Yani işte insanın kendi üzerinde irade sahibi olması, kendi üzerinde özgürlük sahibi olması. Bu ne demek? Yani cesur birisi kapısına dayanıp kendisini haraca kesmeye çalışan birine tavır koyacak cesareti gösterir, değil mi? Ve dolayısıyla bir başkasının ona yaptığı dayatmadan hürdür. Ya da hani mesela korku, hani bu dışarıdan geleni söylüyorum. İçeriden gelen de ne? Mesela kişi korkabilir. Fıtraten korkak yaratılmışsındır. Bu insanın bir temel içgüdüsüdür yani. Ama korkusunu yenerek gidip işte o mesela ateşten korkuyor. Gidip ateşin yanına oturabildi. Bir daha ateşten korkmaz, değil mi? Bak oradaki içgüdüye bir irade kurdu onun üzerinde. Kendi üzerinde irade kurmak de diyor. Mesela erdem dediğimiz mesele. İşte hani doğada hayvanlar birbirleriyle çiftleşirken rıza sormuyorlar, değil mi? Yani her bir yani ben tabii bir zoolog değilim ama hani zannetmiyorum ki köpeklerin arasında işte erkek köpeğin dişi köpeğe havladığı ve hani ondan rıza aldığı ve dolayısıyla hani öyle birlikte oldukları bir düzen olsun. Köpekte varsa deniz atında yok filan. Birinde yok yani muhakkak. Çünkü doğa öyle çalışmıyor. Ya da hani işte bölünürken amip kimseye bir şey sormuyor, değil mi? Ama öbür taraftan biz insan olarak ne yapıyoruz? O içgüdüyü kontrol edebilir noktaya gelmişiz. Platon onlardan bahsediyor. Aristo'ya geldiğinde biraz daha toplumsal, daha doğrusu hani hem kişiyi hem toplumu kapsayan bir yere geliyorsun. Çünkü diyor ki, gene o dörtlü tanıma dönecek olursak, bir, yapmak ya da yapmamak hürriyetine sahip olacak. İki, yaptığını ya da yapmadığını gönüllü olarak, yani kendi seçimiyle yapacak, kararlaştıracak. Üç, bunu yaparken yaptığının sebebini, sonucunu, bağlamını anlayacak. Ve dört, yaptığını yapmasının istenci, motivasyonu kendi içinden gelecek. Bu bireysel de olabilir, toplumsal da olabilir. Yani insanı, mesela bu tanımda insanı alıp madene angaryada çalıştırmak, hani madeni, mermer madenine sokup angaryada çalıştırmak ahlaklı bir şey değil, ödaimonik değil. Ama kişinin kendi iradesiyle gidip işte bir mermer ocağında çalışma ve oradan para kazanma ve kazandığı parayla ne istiyorsa onu yapma hakkı var. Belki hani senin dediğin gibi daha liberal bir şey mi diye soracak olursak, hani bu o bakımdan sana daha liberal görünüyor aslında. Sonrasında tabii şimdi bu Platon, Aristo falan bunlar pagan inançlılar. İşte orada koskocaman bir Hristiyanlık var. Yani Agustin, Akinas, işte Akinolu Thomas geçer bizde. Hippolu Agustin ve işte Akinolu Thomas. Bunlar aslında kilisenin babaları diye geçen büyük doktrinerler. Sadece bunlardan ibaret değil tabii yani. Şeyin çok fazla sayıda hem Batı Kilisesi'nin hem Doğu Kilisesi'nin çok fazla sayıda babaları var. Ama hani bunların da tabii irade üzerine çok konuştukları, anlattıkları şeyleri var. Kitapları, konuları falan. Oraya yani antik Yunan'dan Hristiyanlığa atlamadan önce hani orada bir konuşacağımız bir şey varsa onları konuşalım, sonra devam edelim.
Yani çok bir şey yok esasında. Yani işte bu şeyler, hani antik Yunancıların işte nedensellik üzerine yürümeleri belki, hani yani belki mesela oradan şey gibi bir soru çıkartabiliriz. Yani sen oradan Hristiyan'a bağlayabilirsin. Çünkü bu işte sonuçta bir nedensellik var. Yani bu nedensellik dediğimiz şey, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, hani doğanın kanunlarında bir nedensellik var. Hani özellikle Aristo bunları çok seviyor. Yani bu fizik işleriyle çok ilgili. Bu nedensel, yani bu belli nedenler bir araya geldiği zaman belli sonuçlar ortaya çıkartıyor. Ve dolayısıyla bu nedensellik aslında insanın ahlaki kararlarını ve eylemlerini de bir şekilde belirleyecek bir noktaya gelebiliyor mu? Yani zaten bu özgür iradenin hani en belki de basit problemi bu değil mi? Yani hani bir nedensellik varsa bu nedenler bir araya gelip benim vereceğim kararı ahlaki olarak da etkileyebiliyor mu yani? Ben
hocam şimdi tabii şöyle düşün. Doğru bir yere gidiyorsun ve hani bizim için de enteresan bir bağlama oluyor. Şöyle ki, şimdi sen Aziz Agustin'sin, Aristo'yu okudun. Şimdi Aristo'da gördüğün eudaimonia, yani iyi hayatın kişinin kendi üzerinde irade sahibi olması olduğu fikriyle, İncil'de okuduğun, hani işte göklerdeki babamız bizim için her şeye önden karar verir filan, hani kader inancı değil mi? Hani Tevrat'ta da var, İncil'de de var. Bunların arasında bir problem var yani. Bunları nasıl örtüştüreceksin? Mesela Agustin'in şeyi bilinir. Türkçesi tam ne bilmiyorum ama hani şeyi, Latincesi Civitate Dei, yani Tanrı Kent, Tanrı'nın Kenti filan kitabı en meşhurdur. Biraz böyle ütopyendir yani. Halbuki mesela onun bir kitabı daha var, az bilinir. İradenin seçimi, iradenin hür seçimleri üzerine filan gibi bir çevirisi vardır onun. Ve mesela orada Aristo'dan aldığı irade fikriyle İncil'de gördüğü kader takva fikrini birleştirmek için adamı atmadığı takla kalmaz yani. Nadia Comaneci tipi akrobasi yapar adamcağız. Orada şey mesela, hani işte şeyin, kötülüğün dünyadaki kökeni, hani işte anlattığımız teodise problemi var ya, hani Tanrı paradokslarda konuşmuştuk onu. Tanrı hem iyiyse, hem her şeyi biliyorsa, hem de her şeyi kudreti varsa, o zaman nasıl oluyor da dünyada kötülük var diye. Mesela orada Aristo'dan çekip kötülüğün kaynağı Tanrı değildir, insandır. Çünkü insan iradesini kötüye kullanırsa şey yaratır. Dünyada kötülük, fenalık yaratır. Musibet, yani evil yaratır. Ve insanın musibet yaratabilme becerisi cennetten kovulması sürecinde, hani o işte şey yapması, bozulması, corruption oradan gelir. Dolayısıyla günah insandan hocam, musibet insandan, ama kurtuluş, salvation yalnızca Tanrı'dan. Ve dolayısıyla insanın özgürlüğünü, yani iradesini düzenli olarak Tanrı'nın inayetini sağlayan eylemlerle, amellerle göstermesi lazım. Hani bizde iman amelden belli olur diye bir şey vardır ya laf. O aslında işte Agustin'de filan, yani Hristiyanlıkta kökeni olan bir laf. Yani imanın amelden gelmesi. Niye? Çünkü Agustin diyor ki amelde, diyor, imanı göstermeyen ya da hani ameli yaparken düzenli olarak iman göstergesi olsun diye çalışmayan insan iradesini kötüye kullanır ve buradan musibet çıkar. Dolayısıyla iman yalnızca fikirde değil amelde olmalıdır diyor. Good works, good deeds filan dedikleri Hristiyanların onun kavramsallaşması bu mesela. Biraz önce Cübbeli Ahmet Hoca ile Lale Gül TV'ye bağlandık, bir geri yayınlar karıştı. Farkındayım ama orada hani ikisi arasında bir çatışma olduğu zaten belli yani. Ve o Kur'an da tutarlı değil zaten hani bu anlattığım kadarıyla. Tabii adam yani 350 milattan önce 350 yılı mı 400 yılı mı, yani tutarlılık biraz daha zor tabii yani. Penisilin yok, telefon yok, bir şey yok ama orada bu yorumu aldığın zaman aslında mesela Agustin'de çok radikal devrimci bir şey var. Fark ettin mi onu hocam?
Yani bunları ben gerçekten ya tamamen unutmuşum ya hiç bilmiyormuşum yani ben bu.
Hani hocam oradaki şeyse, bak. Oradaki radikal devrimci şey ne, sana hemen söyleyeyim. Şimdi insan eyleminde yani amelinde imanı seçerse kurtulur. Ama irade sahibi olduğu için imanlı olmayan yani imana yönelik olmayan işler de yapabilir. Yani Tanrı'nın inayetini kazanmaya yönelik olmayan işler de yapabilir. O zaman da lanetlenir, kurtulamaz. Bunu söylediğin zaman hocam kader ne olmuş oluyor?
Kader yerle bir oluyor.
Aynen öyle yani. Agustin bir yandan Tanrı'yla şeyi işte kaderle iradeyi, Tanrı'yla insanı falan buluşturayım derken hop tünelin ucu nereye çıktı? Mahmut Hoca'nın odasına. Yani.
Ya zaten bu Anselm'in de şeyin de hani Aquinas'ın da ontolojik argümanları dönüp dolaşıp hep işte God is greater than can be conceived noktasına vuruyor ya. Yani hani bu bir noktada zaten bunlar circle çizmeye başlıyorlar. Ontolojik argüman vermeye çalışan insanlar. Hani benim bilgim hep burada kısıtlı kalmış bu Hristiyanlarla ilgili. Yani hep bunların ontolojik argümanlarını okumuşum. Hiç ben böyle düşünmemiştim yani açıkçası. Gerçekten de yani bu eylemi buraya bağladığın zaman özgür irade bullshit noktasına geliyorsun yani. Bu da kendi içinde belki de çelişki yaratıyor yani. Çok tabii okumak lazım ama. Yaratıyor
yani, aslında işte hikaye kendi kuyruğunu kovalıyor. Yani en başından beri şimdi paganlar için şey problemi yok. Monoteist yani tek tanrılı dinlerdeki kader inancı kısıtı olmadığı için. Çünkü mesela şeyi düşündüğün zaman Homeros okumuşsunuzdur ya da işte Edith Hamilton falan okumuştur dinleyenler. Okumadılarsa okusunlar, dünyada okunacak.
Bu arada evet özellikle hani Homeros şey bile sıkıcı geliyorsa bile yani Edith Hamilton'ın mitolojisi Türkçesi de var galiba.
Tabii o Sabahattin İyiboğlu falan çevirmiş olmalı onları.
O yani o gerçekten çok eğlenceli yapmış yani. O tavsiye ediyorum. Hatta bir şanslı izleyiciye yollayamamaz.
Evet artık yollayamıyoruz. Tabii ki de yollayacağız. Çünkü bitince 50 tane kitap masamda duruyor yani. Orada mesela şeyi düşündüğün zaman işte monoteist inançta ne var? Hani Tevrat'ta da, kader şeyde de, İncil'de de, Kur'an'da da ne var? Bir tanrı var. Tanrı ne olup biteceğini önden biliyor. Buna karar veriyor. Sen işte biraz hani bu işin en sonu Matrix'e varacak. Matrix'in içinde mi kalıyorsun, çıkıyor musun filan gibi bir yerdesin. Eğer kabul ediyorsan bu varsayımları. Öbüründe işte Zeus'lar, Hera'lar yok. İşte Zeus inmiş, Hera ona kızmış, o olmuş, bu olmuş. Orada biraz hani kaprisli tanrılar var değil mi? Yani tanrıların iradesi var. Tanrının gündemi hep seninle uğraşmak değil. Sen tanrıyı kızdırdığında gelip sana bir şey yapıyor. Tanrı'yı sevindirdiğinde gelip sana bir şey yapıyor. Yani işte Demeter'i sevindiriyorsun. Hasat iyi geliyor. İşte Dionysos'u sevindiriyorsun. Yiyip içiyorsun. O hayvanların çoğalıyor filan. Ya da hani işte kızdırıyorsun. Çekirge geliyor. Kuraklık oluyor. Değil mi? Hani Zeus geliyor. Gökten şimşek çakıyor filan. Ama arada onların çok karışmadığı bir hayat yaşayabiliyorsun. Yani her şey önceden belirlenmiş ve sana tebliğ olunmuş değil. Pagan inancında. O kadar komplike değil çünkü Pantheon. Zaten o kadar komplike olsa onlarca tanrı olmaz. Şimdi onlarca tanrı olduğu zaman kaçınılmaz olarak bir kere birbirleriyle çelişik iradeleri var. Yani şimdi Truva'yı okuduğun zaman işte bir takım tanrılar geliyor bilmem kimden taraf oluyor da bir takım başka tanrılar gidiyor öbüründen taraf oluyor. Değil mi?
Tabii.
Şimdi öyle bir yerde kaderden, takvadan bahsettiğin zaman ne olacak? Hani bir tanesinin diğerleri üzerinde egemen olması lazım. Paganların dolayısıyla monoteistler gibi böyle bir problemleri yok. Özgür irade var mıdır yok mudur problemi, yaşamın önceden belirlenmiş bir telosa, bir sonuca varmak üzere olduğu varsayımını içeren, dolayısıyla kader inancını içeren monoteizmle çıkıyor. Şimdi o zaman da garibim Akinas'san, manastırda 20 yılını geçiriyorsun, ama işte garibim Augustine'san, 20 yılını geçiriyorsun şeydeki, manastırdaki, hani Aristo'da okuduğumla İncil'de okuduğumu nasıl ölçüştüreceğim birbirleri?
Evet.
Ondan sonra işte ne var? Hani arada bir sürü aslında konuşulacak insan vardır, ama hani hepsinde konuşmaya ne vakit var, ne şey var, takat var. Akinolu Thomas meşhurdur. Akinolu Thomas'ın, yani Thomas of Aquinas ontolojik argümanıyla ve işte şeyle. Tabii ontolojik argüman, hani bir ontolojik argüman ve hür irade ile ilgili söyledikleri birbirinden ayrı. Çünkü ontolojik argüman ne aslında? Tanrı'nın varlığı ve yokluğuna dair tartışmalar. Değil mi?
Evet.
Akinas diyor ki aslında hani ontolojik argüman az önce geçti, oraya bir kutu açalım. Tanrı ile ilgili, Tanrı'nın varlığı ile ilgili argümanlarımız ancak Tanrı'yı bütünüyle anlayabilmek mümkün olsaydı geçerli olabilirdi. Tanrı da bütünüyle anlaşılamaz olduğu için insanın kısıtlı aklı tarafından bu tartışma aslında kısırdır. Çünkü yani aklımızın parantezi içindedir diyor. Yani işte Anselmus, Aquinas filan, bunların kendi içlerinde böyle tartışmaları var. Bizi orası çok ilgilendirmiyor. Bu arada benim söylediğim Anselmus'un kimiydi? Akinas'ın kimiydi? Onu da hatırlamıyorum. Notlara bakmak lazım.
Bu galiba Akinas'ın ki bu. Çünkü Anselm, yanılmıyorsam, bu ontolojik argümanı hani anlıkta var olmak diye veriyordu sanki.
Bunu bir daha tartışırız. Yani, Tanrı var mıdır yok mudur? Bu eğlenceli bir
daha
konu.
Daha doğrusu onu tartışırızın dışında bir de bir yandan da bunu tabii okumak lazım. Şimdi bunu Anselm söylüyordu galiba, ama yani hani Being in the Understanding gibi bir hikaye vardı yani orada. Ama çok da emin değilim ya gerçekten. Ya ben hiç buralara hakim değilim yani. Bir de
çalışmadığımız yerden geldi diyebilir miyiz hocam?
Zamanında çalışmamışız yani. Yani şimdi yapacak bir şey yok.
Ben biraz aslında hani burada çok çalışılacak da bir şey yok. Ben de sazımı elime alıp da yürümüş gibi olmayayım.
Olur.
Ama hani burada bir şey var. Birikimli ilerleme var. Hani o bakımdan.
Tabii çok iyi. Yani işte yani bunları zaten hani dinlemek, konuşmak, hani birbirimizden beslenmek için böyle şeyler yapıyoruz. Dolayısıyla hani yani ben zaten oldum olası seni konuşurken dinlemekten çok hoşlanmışımdır yani.
Teşekkür ederim.
Özgün, ben bunu Malatya'da karşıma oturturdum. Sabaha kadar anlatırdı bana yani, öyle söyleyeyim sana. Sağ olsun yani, hani çok emeği vardı üstümde. Ondan sonra o yüzden de hani hala da bak yani gene konuşuyor herif. Yani konuştuğunun yarısı hakkında hiçbir fikrim yoktu yani. Oturdum proses ediyorum yani şimdi. Çok harbiden sağ ol. Yani ağzına sağlık. Bu işi ama bir noktada yatır yani bence. Hani bu işi determinizm olayına hani yatır, bu şeyleri falan, ne onun adı. Hani bu işte çatal açmalar bilmem neler falan, hani onları da artık ufaktan.
Hocam işte kademe kademe geliyoruz şimdi.
Ya da ayıralım yani. Hani çünkü başlarken çok konuşuyorum abi, tutun beni diyorsun, ama hiç de bir yani ağzından da bal damlıyor, tutasım da yok yani açıkçası.
Bu Akinas birazdan bahsettiğimiz problemi çözecek. Çünkü Akinas Aristo'yla şeyi öpüştürmeyi yolunu buluyor hocam. İncil. Nasıl buluyor? Şimdi insanın hayattaki nihai hedefi mutlu bir yaşam sürmektir diyor ya Aristo. Diyor ki Akinolu Thomas. İnsanın hayattaki nihai hedefi mutlu bir yaşamdır, ama insanı mutlu eden de Tanrı'ya yönelmek, Tanrı'ya varmaktır diyor. Dolayısıyla diyor, insan iradesini Tanrı'ya yönelttiği noktada ancak özgürleşebilir.
Mutluluğu bulabilir.
Mutluluğu bulabilir. Şimdi bu tabii bir kere yani insan hayatının nihai amacının Tanrı'yla birlik, yani hani bizdeki o vahdet-i vücut, sufilerde öyledir. Vahdet-i vücut olması iddiası bir kere tabii hani çok aşikar bir iddia değil. Yani çünkü eminim ki sosyetik playboy Erdalacı'da sorsak abi hayatını mutlu bir hayat yaşamanın tanımı nedir diye ya da Ali Ağol'da sorsak zannediyorum vahdedi vücuttur demezler yani. Hani bir vücutla vahdet olduğuna hiç şüphem yok. Ama hani bizim anladığımız anlamda vahdeti vücut mudur ondan emin değilim.
Artık vahlet mi olur yoksa halet mi olur orasını da biz bilemiyoruz da.
Yani. Hani çünkü orada yani biraz şey yaptık, kinaye yaptık ama yani neticede bu aslında değişik bir entelektüel manevra. Bu entelektüel manevradan işte vardığımız yer, bak bu sefer Agustin hür irade tarafına biraz fazla yanaştığında kaderden şey yapmıştı. Feragat etmek zorunda kalmıştı. Evet. Burada da Akinas ibreyi biraz bu tarafa çekiyor. Ama bu sefer de irade hürriyetinden biraz taviz vermiş gibi oluyorsun. Neden? Çünkü hani insanın iradesini kullandığında en mutlu olacağı şey Tanrı ile birleşmek, Tanrı'ya yönelmektir. Yani biraz zorlu bir iddia. Yani. Zaten Akinas da kendisi bunu söylüyor şeyde kitapta. Ondan sonra hani işte değişik ayak oyunları.
Zorlamak değil, biraz mı diyor?
Hı?
Kitapta bunu söylüyor dediğin biraz zorlu bir iddiada bulunduk.
Tabii yani şeyin farkında. Yani böyle bir mutluluk tanımı biraz iddialıdırın farkında onu söylüyor sonra. Epeyce bunu anlatmakla uğraşıyor.
Ya zaten hani heriflerin ana amacı hani bu yani bu gibi düşünürlerin genel olarak kiliseden çıkmış olmasının sebebi de esasında hani halkı ikna çabası. Yani hani bu heriflerin hepsinin bir ontolojik argümanı iyi ya da kötü var. Kabul görmüş ya da görmemiş. Yani genel olarak dertleri zaten hani bunlar. Sofuluktan yani hani böyle şey biraz hani amiyane bir tabir oldu ama yani hani derdi zaten kendi ikna olmuş seni de ikna etmek yani. Ona argüman arıyor.
Hocam şimdi zaten şimdi araya girdim. Şimdi aslında bak soruların başladığı yer çok sezgisel yani. Tabii yerlerden başlıyor.
Tabii
şimdi,
tabii.
İnsanın bir amacı olmadan insan eylemde bulunur mu? Her eylem amaçlıdır. Değil mi? Yani öyle görünüyor hiç değilse. Hani şimdi çok radikal örnekler bulabiliriz hani insanın amaçsızca yaptığı şeyler için. Ama hani,
yine de onların amaçsızca yapıldığından emin olamayız esasında.
Hani istisnaidir yani. Ekseriyetle insan davranışlarının büyük çoğunluğunun bir amaca yönelik olduğu, amaçsal olduğu çok tartışmalı bir iddia değil. Şimdi bunu söylediğin zaman hani insan bir şeyi yapmış olmak için yapmaz çünkü yani. Bunu söylediğin zaman o zaman davranışın, yani eylemin amacı nedir, yönelimi nedir diyorsun. Burada hani varabildiğin en aşikar sonuç işte hayatın bir amacı var, o amaç nedir? Mutlu yaşamak değil mi? Mutlu yaşamak işte kendi üzerinde egemenlik kurmak, kendi üzerinde irade sahibi olmak, özgür olmak filan gibi şeyler. Şimdi eğer benim eylemlerim önceden belirliyse o zaman benim eylemlerimin amacının ne olduğunun sonucunun ne olduğuyla bir ilişkisi olmayacak değil mi? Yani ben ne yaparsam ve ne amaçlayarak yaparsam yapayım sonuç aynı olacak. O zaman mutluluk ya da mutsuzluk benim yani işte mutluluk ya da mutsuzluk, iyilik ya da kötülük, hayata yani ideal hayata erişebilme ya da erişememe ya da hani yakınsama ya da yakınsamama. Bunlar benim iradem dışında. O zaman ne anlamı var hocam işte hani bu işin sonu nihilizme çıkıyor değil mi? Meksikalıların bir tane şeyi vardır hikayesi. Pepito. İşte Pepito denize düşmüş. Çok dindar. Pepito denizden yani gemideymiş, gemi batmış. İşte bir şeye tutunmuş, dala tutunmuş. Ondan sonra işte önce bir gemi gelmiş. Önce bir helikopter gelmiş. Pepito seni kaldıralım falan. Yok işte beni Allah kurtarır. Size ihtiyacım yok. Sonra bir gemi gelmiş. İşte hani seni çıkartalım. Yok beni Allah kurtarır. Benim size ihtiyacım yok falan. Sonra ölmüş Pepito. Ve gitmiş şeye. Neydi? Mahkeme-i Kübra'ya. Demiş ki Rabbim işte ben sana çok şeydim, inançlıydım. Beni niye kurtarmadın? Pepito vallahi denedim demiş yani. Hani onun gibi değil mi? Hı-hı. Çünkü hani eğer benim irademin benim dışında çevremde olanlarla bir etkileşimi yoksa o zaman ne yaptığımın ya da ne yapmadığımın bir anlamı yok. Bu bir tür esaret. Ama benim yaptıklarım başıma geleceklerin ve gelenlerin tek tanımıysa o zaman Tanrı değiş yapıyor. Şimdi bu soruyu cevaplamak çok zor. Ve sen işte bilmem Tur Katedrali'nde bir papazsan o katedralin içinde oturmanın karşılığı olarak vatandaş sana bu soruyu soruyor. Her zekatını istediğinde. Ve senin de buna verecek bir cevabın olması lazım. Hem birbirine karşı hem de sana gelen vatandaşa karşı. Yani tüm döngü buradan çıkıyor zaten. Yani şimdi tabii ki vatandaşa dönüp de sen kardeşim işte Aristo şöyle demiş, ben de bunu böyle demiş, Agustin de böyle demişti demiyorsun. Ama evvela kendi aranda bununla ilgili bir içtihat kurman gerekiyor ki ondan sonra da hani aşağı doğru bu gitsin. Ki bu tartışmalar önemsiz tartışmalar değil. Yani Batı Kilisesi ile Doğu Kilisesi'nin arasındaki kavganın zahir sebebi, asli sebebi siyasidir ama zahir sebebi ekmek mayalı mı olur mayasız mı hocam? Vallahi İsa'nın şeyini yiyorsun ya bedenini.
Evet.
İsa'nın bedeni mayalı ekmek mi olacak mayasız ekmek mi hikayesidir kavga
yani. Yani evet. Menemen soğanlı mı soğansız mı?
Aynen menemen soğanlı mı soğansız mı kavgasından farksızdır.
Evet. Evet. Peki, evet. Bunu ikinci kez duyuyorum. Yani hiç okumadım ama ikinci kez duyuyorum yani bunu.
Buradan tabii biraz böyle hızlı ilerlersek ileriye doğru Descartes, Hobbes, işte Leibniz, Locke, Spinoza, Hume hepsini Kant filan. O noktadan sonra tabii hani modern periyodda herkesin özgür iradeye dair kapsamlı tartışmaları var. Neden? İki sebepten. Şimdi biz mesela Descartes'a dair ne biliyoruz? Yani Descartes ne olarak anılır? Descartes'in bizim için ünü nedir?
Descartes'in bizim için ünü dualist abimiz. Buna skeptik işte, diyenlere çok gülüyorduk.
Sözünü söyleyeceksin abi Descartes deyince.
Descartes'in kendi kendine ontolojik argüman verişi.
Cogito ergo sum değil mi yani? Düşünüyorum. Öyleyse varım. Descartes için rasyonalist denir. Rasyonalizm, Descartes'in, işte Descartes, Spinoza, Leibniz bunlar rasyonalistlerdir.
Benim adamlar işte bunlar. Üçü de. Yani sabaha kadar konuşuruz bunları.
Ve hani zaten belki de bir hızlı buraya girip ondan sonra bilahare buradan devam ederiz. Rasyonalistlerin temel getirdiği mesele aklın bilginin yani bilginin kaynağı vahiy değil akıl rasyonalizmde. Rasyonalizm mesela burada bunu söyleyince rasyonel bizim genelde bilimle ilişkilendirdiğimiz bir şey olduğu için rasyonalizmin bir sonrası empirisizmdir filan gibi düşünecek çoğu dinleyen. Tam olarak böyle değil. Rasyonalistlerle empiristler
bayağı karşılıklı gelirler. Alay çekerler yani.
O dönemde yani erken tarihte karşıdırlar. Yani Descartes'in, Spinoza'nın, Leibniz'in tarafı olduğu bir rasyonalizm vardır. Bir de hani ona karşılık işte Bacon'ın, Locke'un, Hume'un filan tarafı olduğu bir empirisizm vardır. Bu akıl şeye bilgiye deneyimle mi ulaşılır yoksa akılla mı ulaşılır?
Tartışma.
Çünkü rasyonalistler diyorlar ki akılda doğuştan gelen fikirler var. Biz bu fikirleri mantık yoluyla, çıkarsama yoluyla su yüzüne çıkartabiliriz. Yani verinin tamamı bizde, dünya barışı içimizde hocam. Çıkartacağız onu. Empirikçiler hiç orada
özellikle değil. Locke yani. Değil mi? Locke'un
tabii orada değil. Tabula rasa dedi.
Tabula rasa.
Hani işte zihin boş bir sayfadır doğuşta.
Levha.
Levhadır. Tabii boş bir levha analojisi aslında daha doğru. Çünkü hani o levhayı hiç doldurmayanların haza odun kalması değil mi? Gerisinin yontulması bakın. Bu doğru bir metafor. Rasyonalist, bu önemli bir ayrım. Bunu söyleyelim. Hatta bitireceksek evet. Bunu da bitirelim. Rasyonalistlerdeki temel ne diyelim buna? Temel kural, temel inanç insanın içinde, aklında doğuştan bilginin olduğu ve bizim özellikle işte mantığın, matematiğin, metafiziğin şeyleriyle, tartışılmaz doğrularıyla bunları kullanarak bu bilgileri ortaya çıkartabileceğimiz. Bu bakımdan mesela Descartes'a kalsa, Descartes bakımından empirik deneye, işte ispata ihtiyaç yoktur. Hani gidip bir şey denemene gerek yok. Oturduğun yerden yalnızca mantık ve matematik yoluyla hakikate varırsın. Locke'un, işte şeyin, Hume'un, hani bunların mesela çok uzun uzadıya optikle ilgili, kimya ile ilgili filan çalışmaları vardır yani. Yani adam optisyen mesela, oturmuş yazmış, ya da işte toplum deneyici yani. Mesela şeyin, Locke'un toplum felsefesiyle ilgili yazıları büyük ölçüde İngiliz sömürge idaresinde çalışmış bir kamu görevlisinin deneyimlerinden beslenir. Hmm. Enteresan, böyle bir tarafı vardı. Onu sonra konuşuruz yani. Şey değil, ehemmiyetli değil. Berikiler o bakımdan, hani işte Descartes, Spinoza, Leibniz, o bakımdan önemlidir. Çünkü akıl çağı diyoruz ya buna. İşte şeye, o 16. yüzyıla. Yani Descartes'in, işte Spinoza'nın ilk ortaya çıktığı zaman. Akıl çağı eşit değildir deney çağı. Hocam, ben bunu çok geç öğrenmiştim. Çok aklım çıkmıştı bunu öğrendiğimde.
Tabii canım. Aynen öyle. Herif Etika diye oturmuş matematik kitabı yazmış yani.
İşte matematik kitabı, yani matematik var, mantık var. Çünkü şeyin, hani mantığın kuralları tartışılır değil. Değil mi? Yani modus ponens hep modus ponens kardeşim. Yani.
Evet.
Yani işte oksimoron hep oksimoron yani. Bunlarla ilgili tartışma yok. Şimdi yani eşittir ne olduğu konusunda tartışma yok. İşte cogito ergo sum'a da, yani işte düşünüyorum öyleyse varıma da öyle varıyor, ya da oradan öyle geliyor ya. Hı hı. Bu a posteriori değil yani, bir deneyime bakarak buna varmıyor, bu a priori bir argüman.
Tabii tabii, a priori.
Deneyimin öncesinde gelen bir argüman. Yani ben varım, ben olduğum için ve ben varım, düşünüyorum, düşünme olayı var. Tersten gelmiş. Düşünme olayı var. Düşünme olayı olduğuna ve bunu ben yaptığıma göre demek ki ben de varım kardeşim. Hiç değilse ben varım. Yani dünyadaki yani hiçbir şey olmayabilir ama hiç değilse ben varım.
Evet, yani evil demon beni kandırıyor olabilir ama kendi zihnimin içinde de o kadar da değil yani.
Evet, yani kendi dünyadaki diğer her şeyle ilgili, bana dışsal her şeyle ilgili beni kandırıyor olabilir. Ama bana içsel olanla ilgili beni kandırması mümkün değildir. Dolayısıyla hani ben varım. Mesela Spinoza çok daha acayip bir adamdır. Onu anlatmaya benim bile değil yani, benim de. Çünkü bilene demek. Benim de şeyim, gücüm yetmeyebilir. Çok enteresan bir adamdır ama. Monadik teori filan hikayesi. O mesela, onda da çok böyle kuvvetli bir Yahudi beslenmesi vardır. Yahudidir Spinoza. Bu yüzden başına gelmeyen kalmamıştır. 1600'ler Avrupa'sında. Hollandalıdır.
Zaten rasyonalistlerin en az tanınanı herhalde Spinoza. Yani
en az tanınanı Spinoza, çünkü en az anlaşılanı Spinoza hocam.
Evet, halbuki kitabı da çok apaçıktır esasında. Yani hani gerçi şey, tabii sintaktik olarak çok açık. Hani
yok yani şey, biraz Nuri Bilge Ceylan filmi gibidir. Yani böyle bir araba var gidiyor gibi, büyük bir şey. İşte bir zamanlar var ya böyle büyük bir manzara. İşte ağaç, orman, bozkır filan. Hani bir araba var böyle geliyor, gidiyor. Ne olduğu konusunda çok bir fikri yok o anda, ama çok güzel geliyor, çok güzel gidiyor araba yani. Spinoza da onun gibidir. Yani böyle okursun, inanılmaz akar. Ama ne olup bittiği konusunda da çok bir fikrin olmaz yani hakikaten. Çünkü orada çok acayip bir ontoloji, çok acayip bir metafizik falan vardır.
Evet.
Hatta bir de çok büyük adamlar zaten şey mi demişler ya, yani işte Spinoza'yı okuyup anlayamadığını itiraf edenler vardır bir sürü yani. orada tabii bu şeyin rasyonalizmi, yani 17. yüzyıl rasyonalizminin en son adamı, senin favori adamın Gottfried Leibniz.
Yani. Tabii canım, babamız.
Şeye, ne kadar enteresan değil mi? Yani Elif'in türevi buluşu. Türevi Newton'la şey buluyor. Yaklaşık aynı zamanda buluyor. Ama mesela o süreç aslında, hani oradaki oraya varış biçimi çok enteresan. Yani işte evrende önceden var olmuş bir uyum, armoni vardır. İşte tabii. Bu harmoniye göre her şey yalnızca kendini etkiler ama birbirini de etkiler. Çünkü Tanrı bunları önceden, yani her şey kendini etkiler. Birbiriyle etkileşir ama bu etkileşimi Tanrı önceden bellemiştir. Bu bakımdan işte mesela monadoloji dediği, hani işte şu şeydeki Descartes'taki zihin beden ayrımı yoktur. Bunların ikisi aynı aslında birdir. Çünkü uyum içindedir filan. Zihin beden problemi var ya şeyde. Hı hı. Onu daha evvelden konuşmuştuk. İlk hafta konuşmuştuk galiba.
Tabii Descartes'taki zihin beden işi de, yani bunlara tabii matematik açısından da bakarsan, yani bunların üçünün de hani ayrı manyak katkıları var. Yani bizim hala hepsini kullanıyoruz. Yani bunların. Yani onun o zihin beden ayrımı, yani bunların arasında gerçekten ben hani her birinin felsefesiyle hani yaptıkları matematiğin yani çok net bir şekilde örtüştüğünü düşünüyorum yani. Hani o sayede biz işte analitik düzlem diye bir şeye sahibiz bugün, ya da işte ne bileyim hani onun işte monadları ve monadların yığılmalarını anlatması, oradan ontolojik bir şeyler çıkartması sayesinde işte yani sonsuz küçüklerin hesabından çıkan bir türev kavramının içerisindeydi. İşte aksiyomatik kitapların yazılması gerçekten, yani hani tamam ilk aksiyomatik kitap hani bizim babamız Öklit'tir falan diyoruz ama yani Spinoza'nın da yazış şekli gerçekten hani hiç dikkatten kaçacak gibi değil yani. İnanılmaz yani gerçekten. O yüzden hani o Leibniz'in pre-established harmony dediği, işte bu senin söylediğin şeyi gerçekten çok iyidir yani. Hatta bu işte şey paralel evrenler muhabbetinin bile belki de hani daha önce duymuş muydun? Hani Leibniz'den önce duyuyor muyuz bunu?
Hayır. Hani, oradan geliyor.
İlk defa yanılmıyorsam Leibniz'de duyuyoruz ya. Belki de duyuyorsak da bilmiyorum. Yani hani sonuçta hani elektrostatiği de ilk Thales'te duymuşuz. Hani adını adam elektrostatik diyememiş ama, değil mi? Yani hani ben sonradan öğrendim yani. Bunu da belki birisi daha önce konuşmuştur ama hani böyle hani best of all possible worlds diye kullandığı, hani yani mümkün olan, değil mi? Olanaklı dünyaların en iyisi budur, içinde yaşadığımızdır. Hani bunu da mesela ontolojik argüman olarak da bunları söyler yani. Burada da şey compatibility vardı ya, işte good, evil, işte god, devil bilmem ne falan filan hikayeleri. Neyse, burayı ben uzatmayayım.
Şimdi burada mesela hani rasyonalizm, biraz lafı uzattık. Yani bunun bu akşam böyle bitmediği anlaşılıyor ama en azından hani işte ne anlatmıştık? Hani özgür irade Eflatun'da nedir dedik. Özgür irade Aristo'da nedir dedik. Agustin'le Akinas hani bununla İncil'e öpüştürene kadar meçileler çekmiştir dedik.
İncil'in özgür iradesiyle imtihanını konuştuk.
Şimdi de hani mesela rasyonalistlere geldik. Empirisistlere girersek bu iş gece 3'ten önce bitmez. Ama o mesela zaman
ben hemen bir şey sorayım sana.
Sor hocam, ben bu sırada da mesela Descartes'la ilgili bir şey söyleyeyim.
Bence ekstra soruyu sormayalım. Descartes'la ilgili söyleyeceğimizi söyleyelim. Gerisini diğer şeyde.
Hocam sen sorunu sonunda sor. Bir dahakinde öyle başlayalım.
Tamam, ben soruyu Last Dance'e bağlayacağım. Yani.
Sen Last Dance'i beğendin.
Tabii kapatmak için soracaktım yani. O yüzden hani kapatırken yine sorarım. Buyurun Selim hocam.
Descartes'in, mesela Descartes'taki çözüm enteresandır. Descartes evrenin deterministik olduğunu, yani fiziksel dünyanın deterministik olduğunu ama bizim fikir ve düşüncelerimizin hür olduğunu ve deterministik dünyada değişiklikler yaratabildiğini, dolayısıyla hani bir bakıma şey gibi düşün, bir nasıl diyeyim, bir sürü Foucault sarkacı düşün, tamam mı? Bunlar kendi başlarına hareket ediyorlar, değil mi? Evet. Ama ben parmağımı sokarsam aynı armonik prensip içinde ve nihayetinde tekrar eski armonilerine dönmek üzere bir süre oynarlar, değil mi? Hani sistem destekli, evet, olur. Dolayısıyla dünya deterministik, bizim fikir ve düşüncelerimiz hür, fikir ve düşüncelerimiz üzerine aldığımız eylemler de deterministik olan dünyada dünyanın düzenini değiştirmeyen ama durumunu değiştiren, anlık durumunu ya da hani işte geçici süreli durumunu değiştiren değişiklikler yaratabilir. Bu çok enteresan bir uzlaşı hocam.
Yani çerçevenin içinde kalıyor ama bölgeleri değiştiriyor.
Çok çok akıllı adam hocam Descartes ve çok enteresan bir şekilde çözüyor bunu. Şeyin Principles of Philosophy, Türkçe'ye nasıl çevirdilerse yani okum, çünkü felsefenin temelleri mi Türkçesi?
Felsefenin ilkeleri diye çıkartıyorlar kitapları.
Onun 37 ve böyle 45 filan galiba, 45-43 oraları şeyle ilgilidir. Bununla ilgilidir ve orada açıkça şeyi söyler. Bir madde vardır. İşte insanın mükemmeliyeti hür davranış, yani hürriyetinden, davranış hürriyetinden gelir. Hmm. Ama işte hemen peşinden öte yandan hani her şeyin Tanrı tarafından önceden belirlendiği de kesindir.
Şüphesiz. Vay, evet.
Şimdi nasıl olacak bu iş? Bir de böyle Descartes bunları madde madde yazar ya, böyle anayasa gibi. Şimdi bunları nasıl birleştireceksin hocam? Bunları birleştirmek için işte şey, az önce söylediğim çözümü buluyor.
Büyük resme bakıyor.
Büyük resim. Büyük resim deterministik. Tanrı büyük resmi kurmuş. Ama küçük resimde bizim öyle. Peki şu, buradan şöyle bir şey var hocam. Descartes'in bu yaptığına Bülent Arınç ne der?
Ne der?
Gençler arasında deizm yayılıyordur hocam. Çünkü bu deizmdir yani.
Bunun geleceğini tahmin etmiştim ama emin de olamamıştım yani, gerçekten. Ayıp ettin şimdi. O zaman sana ben soruyu soruyorum.
Soruyu sor bitirelim.
Şimdi Michael Jordan kendi özgür iradesiyle mi bıraktı basketbolu? Yoksa deterministik bazı şeyler onu bırakmaya zorladı mı?
Descartes olsaydı derdi ki Michael Jackson özgür iradesi. Michael Jackson bırakma kararı.
Israrla Michael Jackson diyor herif ya.
Yani Michael oğlum, Jordan.
Sen bizi kestireceksin millete ya, valla.
Ya.
Michael Jordan'la Phil Jackson'ın karışımı.
Evet MJ. Michael Jordan bırakma kararını kendisi vermiştir. Ama er geç bırakması kararını insanın yaşlanabilen ve fiziksel gerilemeye uğrayabilen bir varlık olması hasebiyle Tanrı almıştır.
Öncülü buradan koymuştur diyorsun.
Aynen öyle. Descartes olsa böyle derdim. Bana sorarsan hiç sorma. Çünkü benim bu konuda diyecek bir şeyim yok. Ama onu da belki bize mi pas atacaklar, biz de pas atalım. Belki basketbol podcastinde de bizden soruyorlar. Öyle konuşurlar, öyle.
Olabilir. Valla sağ olsunlar, cevapladılar zaten geçen. İşte. Böyle Özgün, sen ne diyorsun?
Estağfurullah hocam, ne diyeyim?
Bırakır mı?
Hocam bir tane bir adam...
Valla o zaten ne kadar bırakmadığını tekrar geri dönerek bir kere daha ispatladı yani.
Peki. Evet ya, o biraz eksiklik olmadı mı abi? Yani Wizards'tan niye hiç bahsetmemişler bunlar? Bunu da bir arasa sorsaydık keşke. Gerçi söyle, o da bir hayret etti, bir konuştu falan, bir şeyler yaptı.
Ya o konuda da şey diyor işte, yani belgesel zaten o peşlerinde dolaştığı için kamera adamların ve başında da Last Dance diye sırf o seriden bahsedeceğini koydu. Anasına çok girmemiş gibi bir şey.
Belki evet, o da öyle bir şey söyledi gelir zaten. Hı-hı. Gerçekten. Şey, beğendin mi?
Ben çok beğendim. Yani özellikle 9. bölümü çok beğendim ben.
Tabii Reggie Miller'ı gördün, makası aldın yani.
Ya Reggie Miller'ı da çok sevmem aslında ama bu belgeselden sonra daha çok sevdim. Orası da öyle yani.
Reggie Miller bizim şeyde Fast Break zamanlarında, yani böyle lisedeyken falan. Oğlum Reggie Miller var ya, ablası da onun acayip şut atıyormuş falan gibi muhabbetler dönüyor.
Yani öyle bir şey
ondan sonra gerçekten yani biz tabii biz size göre biraz daha büyüğüz. Biz gerçekten bu maçları izledik yani. Hani bayağı sabaha karşı TRT'de çok net bir şekilde yayınlıyordu o zaman. Çok enteresandı.
Vallahi hani o çok enteresan hakikaten. TRT'ye
ben... Tabii. Yani TRT'nin haftada 5 maç verdiği zaman oluyordu. Yani genelde 1 veriyordu. Günlermiş. Ama mesela 2, 3, 4 gibi maçlar da veriyordu yani. Playoff'un sonlarında
hocam, falan. Siyahi kardeşlerimiz ailelerine pek düşkündür. Reggie Miller'ın ablasıyla ilgili söyledikleriniz inşallah bize hedef oturtmaz yani çünkü.
Ona gelip şut atıldı dedik. Lan ne dedik ki ya? Sanki şutun gibi bacakları vardı mı dedik. Ben anlamadım ki.
Hayır, çok iyi şut çekiyordu filan. Ne demek bunlar, ben bilmiyorum kardeşim.
Öyle işte. İyi. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizi aydınlattınız. Bir de mum dibini aydınlatmaz derler ya Selim hocam.
Hocam benim boyum kısa olduğu için aşağı doğru daha yüksek aydınlık oluyor. Yani benim aydınlatamadığım alan daha yüksek olsam daha fazla olur.
İyi. O zaman rasyonalistten alıp yürüyeceğiz kısmetse.
Daha empirist konuşacağız.
Tabii. Yani onları... Ya bu arada empiristten sonra bu çatalı sonra açıyorsun değil mi? Hani oralarda çatal matal yok. Orada çatalı açıyorsun. Okey. Tamam. Tamamdır. O zaman hani ödev bir şey vermek istiyorsan söyle. Yoksa
yok ya, haftaya görüşürüz. Ben vermek istemiyorum.
Tamam o zaman.
Bana tamam, bana verilmesinden hiç hoşlanmam. Kendim vermekten de aslında bayağı hoşlanırım ama bugün vicdanım tuttu. Dur bir dahaki sefere bunu düşünürüz.
Valla Twitter'da yürüyordun yani. İmanımız gevredi kaplumbağadan berberden diye.
Abi biriktirdim ya. Bir kaplumbağadır, tosbağadır, berberdir. Başımıza gelmeyen kalmadı ya.
Valla bence bu sefer sıranı savdın. Ben sana da söyleyeyim ya. Bir rahatlama gelmiş olması lazım.
Vallahi bir açıldım. İçimde birikmiş. Yemin ediyorum.
Ağzına sağlık. Özgün abi senin de eline ağzına sağlık. Teşekkür ederim.
Eyvallah. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.